45. mezmura sizi götürmek istiyorum. 45. mezmura götürmek istiyorum. Bu 45. mezmur Mesih ile ilgili bir mezmur. Yani İsa Mesih'in ikinci gelişi ve buna bağlı olarak kilisesinin göğe alınışı, yani kilise ile İsa Mesih'in ikinci gelişi ile ilgili peygamberlik mesihsel mezmur olduğunu hemen söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Şimdi bu mezmura, 45. mezmurun hemen başına bakarsak mezmurda bir söz geçiyordu, onun şeyine baktığında maskil diye bir söz geçiyordu. O sözün anlamı bilgilendirici, anlayışımızı açan anlamındadır. Şimdi bu mezmurun en büyük özelliği, İbraniler mektubunun yazarı bu 45. mezmurdan alıntılar yapmıştır. Yani bir takım ayetleri bu mezmurdan kullanmıştır. Bunun yazarı Davut değildir sevgili kardeşler. Bunun yazarı Tanrı esiniyle Kora'nın oğullarıdır. Bunu da bir ön açıklama olaraktan size söyleyelim. Şimdi bu mezmurun bir şiirsel özelliği var. Ve özellikle bazı yorumculara göre Kral Süleyman'a, yani Mısır Firavunu'nun kızıyla evlendiği dönemde yazıldığı, kaleme alındığı söyleniyor bu mezmur. Ama buna rağmen, yani Süleyman'ın döneminde kaleme alınmış olmasına rağmen, başta da ifade ettiğim gibi İsa Mesih ve nesiller boyu iman edenler aracılığıyla ona yücelik getirecek olan kilisesiyle ilgili peygamberliği içermektedir bu mezmur sevgili kardeşler. Şimdi bu mezmurun bir güzel özelliği de var. İsa Mesih'in hem tanrılığını hem de insani yönünü çok açık bir dil ile açıklayan bir mezmur olduğunu da hemen söyleyebilirim. Şimdi bu mezmuru biz okuyacağız ama okumadan önce ikinci ayetiyle altıncı ayetine baktığımız zaman, örneğin ikinci ayetinde diyor ki sen insanların en güzelisin. Burada söz konusu nedir? İnsandır. İnsan. Ama altıncı ayete baktığımız zaman orada diyor ki ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Burada söz konusu nedir? Burada da Tanrı'dır. Şimdi hem insan hem Tanrı özelliği taşıyan başka kimse var mı sevgili kardeşler? Hem insan hem Tanrı özelliği taşıyan yok. Bu İsa Mesih'ten başkası olamaz. Demek ki bu mezmur kesinlikle İsa Mesih ile ilgili mezmurdur. Bunu açık bir dille buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi aslında Sami'ye okutuyorduk. Bilmiyorum, okuyabilir misin Sami bu sesle? Tabii Hasan abi okusun. Oku Hasan abi 45. mezmuru. Evet.
Yüreğimde güzel sözler taşıyor. Kral için söylüyorum. Şiirlerimi dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Sen insanların en güzelisin. Kuzluk açılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. Ey yiğit, savaşçı, kuşan kılıcını beline. Görkemin yüceliğine bütün at sırtından görke görkeminle, zaferle ilerle, gerçek ve adalet uğruna. Sağ elini korkunç işler göstersin. Okların sivridir. Kral düşmanlarının yüreğine saplanır. Halklar ayaklarının altına serilir. Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Krallığın asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı senin Tanrın. Seni sevinç yağıyla, arkadaşlarından daha çok mesheti, giysilerinin tümü mür, öt, tarçın kokuyor. Fil dişi saraylarından gelen çalgı. Ne fayda?
Aslında şeyden 20'den itibaren devam et, ondan sonra bir de 20'den sonrasını oku. 20. Ey sizler diye. Ya 17 ayet değil mi? 17 ayet mi var? 17 ayet. Çünkü ben de şaşırdım. Neden şaşırdım biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Benim kitapta bir yanlışlık var. Çünkü ben çalışırken 17 ayet üzerinde çalıştım. Ama buraya baktığımda 25 tane ayet var. İlginçtir. 46. mezmur daha sonra başlıyor. 25 ayet sonrası. Onun için ilginç. Bir terslik var. En iyisi bu şekilde kalsın Hasan abi. Teşekkür ederim. Bu şekilde kalsın. Bir terslik var. İlginç. Benim kitabı bir bak bakalım. Ben yanlış görüyorum. Yapardım. Ben yanlış yer açmışım. Ben yanlış yer açmışım. Bak gördün mü? Ben yanlış yer açmışım.
Ben
Yeşaya 45'i açmışım. Pardon. Özür diliyorum sizden sevgili kardeşler. Çünkü 17 ayet olduğunu çok iyi biliyorum. Bak bakmadan söyledim. Çünkü çalıştım. Ya. Evet, çok iyi. Çok iyi kardeşler. Güzel. Şimdi bu mezmurda çok açık bir şekilde görüyoruz ki sevgili kardeşler, çok net bir şekilde krallar kralının tekrar yeryüzüne zaferle gelişini çok büyük bir coşkuyla dile getiriliyor. Büyük bir coşku, büyük bir sevinç var bu 45. mezmurda. Şimdi bu coşkuyu, bu sevinci daha geniş biçimde anlayabilmek için Vahiy kitabının 19. bölümünü okursanız orada İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili çok geniş bir açıklama var. Aynı zamanda da İsa Mesih'in kendisi Matta 24. bölümde bunu çok açık bir dille tasvir etmiştir, betimlemiştir. Şöyle diyor orada insanoğlunun diyor, yani 24. bölümde, Matta 24. bölümün 29 ve 30. ayetlerinde insanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler diyor. Demek ki kurban olan kuzu nasıl yeryüzüne gelecek? Zafer kazanmış, yengi kazanmış bir aslan niteliğinde. Aslan olaraktan bir kuzu, kurban olan çarmıha doğru giden bir kuzu olarak değil, görkemli, kükreyen, şahlanan bir aslan gibi yeryüzüne inecektir. Hor görülen, aşağılanan, yüzüne tükürülen Nasralı marangoz değil artık. Tam tersine krallar kralı ve Rablerin Rabbi olaraktan gelecektir. İşte dünyanın beklediği, dünyanın tek umudu bu beklenen gündür sevgili kardeşler. Aslında bugünü bizler de büyük bir sevinçle beklememiz gerekiyor Rabbin çocukları olaraktan. Evet, ilk ayetin son kısmına baktığımızda ne okumuştuk? Yüreğimden güzel sözler taşıyor. Kral için söylüyorum şiirlerimi. Dilim usta bir yazar, usta bir yazar kalemi gibi olsun. Ben eminim ki belki zaman zaman sizler de buna yakın bazı düşünceler ya da ne bileyim buna yakın bir tecrübe yaşamışsınızdır sevgili kardeşler. Bazen insanın yüreği o kadar çok doluyor ki, o kadar çok böyle taşıyor ki, biz bu taşkınlığı, bu doluluğu dilimizle çok rahat bir şekilde anlatmak istediğimiz kişilere anlatabiliyoruz. Yani dil bir şekilde yürek doluluğunu, yüreğin taşkınlığını ama sevinç ama başka bir şeyi çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Becerebiliyor. Ama nedense bu içteki aynı duyguları mektupla ifade etmeye çalıştığımızda kalemimiz, dilimiz gibi pek kıvrak değil. Çok başarılı değil. Yani biz rahat bir şekilde ifade etmek istediğimiz şeyleri dilimizle ifade ederken kalemimiz aynı başarıyı maalesef gösteremiyor. Ve kendi kendimize yakınıyoruz. Ya keşke kalemim de dilim kadar usta olabilseydi diye. Değil mi? Ya. Şimdi inanıyorum ki mezmur yazarı da sanki aynı duygularla iç içe, aynı duygularla dolu. Yüreği coşmakta ve kral için en iyi şeyleri söylemek için can atıyor. Yürek dolmuş taşmış. Ama ne hikmetse bir türlü kalemi bu doluluğu aktarmaya yetişmiyor sevgili kardeşler. Şimdi böyle durumlarda duygularımızı kağıda dökmeye çalıştığımızda bakarız ki yazdığımız sözler duygularımızı olduğu gibi ifade edemiyor. Hatta dilimiz bile bazen asıl duygularımızı ifade edemediği dönemler oluyor değil mi? Bazen hakikaten söylemek istediğimizi bile burada bazen söylemekte zorluk çekiyoruz. Ama ne de olsa dil kalemden çok daha iyi başarabiliyor bu işi. Ben kendi hayatımda birçok kez tecrübe ettim. Şimdi ben bir kişi için oturuyorum mektup yazmaya ve mektup yazmaya çalışırken bakıyorum ki hani mektubun bir noktasına kadar geliyorum. Bakıyorum ki yani içimdeki duyguları iyi bir şekilde ifade edememişim. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Hemen kalkıyorum, telefona sarılıyorum ve kime yazacaksam o mektubu, o kardeşi arıyorum ve onunla o duygularımı çok daha rahat bir şekilde paylaşabiliyorum. Geçenlerde bana bir e-mail geldi. Yine bir takım soruları da vardı bu kişinin. Şimdi oturup yazdım. Yarım sayfa daha olmadı. Baktım ki olmuyor. Olmuyor. Bıraktım. Gittim telefona sarıldım. Açtım. Ve telefonda bir saate yakın konuştuk. Ve o kadar çok daha güzel bir şekilde duygularımı rahat bir şekilde telefonla karşı tarafa aktarabildim. Şimdi 45. mezmurun yazarı tabii ki telefona gidip sarılmadı. Ben diyorum ki iyi ki sarılmadı. Eğer sarılmış olsaydı elimizde bu güzel mezmur olmazdı. Orada o dönemde telefon olmuş olsaydı bile. Yani iyi ki sarılmadı. İyi ki sarılmadı. Sarılsaydı bu güzelim mezmur elimizde olmazdı. Şimdi bu mezmuru aynı zamanda değerli kardeşler bir aşk mektubu olarak da görmek mümkün. Şimdi bu mezmur bütünüyle baktığımız zaman gerçekten İsa Mesih'in şahsıyla ilgili olduğunu hemen görebiliyoruz sevgili kardeşler. Çok içten gelen duygularla Rabbimizin güzelliğini, çok güzel duygularla Rabbimizin inayetini, Rabbimizin kutsanmışlığını çok açık bir dille ifade ediliyor, dile getiriliyor. Şimdi anımsarsanız Pavlos da Şam yolunda ilerlerken ki daha önce biliyorsunuz bu kişi Mesih bağlarına zulmeden bir kişiydi. Şam yolunda ilerlerken bu aşk yaşamı onda da o Şam yolunda da başlamıştı. Ve Korint'e yazmış olduğu mektubunda bunu çok güzel bir şekilde dile getiriyor sevgili kardeşler. Korintoslular 2. Korintoslar 3. bölümün 18. ayetinde şöyle diyor: ve biz hepimiz diyor peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Şimdi eski antlaşmada belki hatırlayacaksınız, Rab Tanrı'nın yüceliğini görebilmek için sadece ve sadece Musa'ya izin verilmişti. Ve konuşmasını Musa bitirdikten sonra, Tanrı'yla olan konuşmasını bitirdikten sonra yüzü bir peçe ile örtülmesi gerekiyordu. Ama bu yeni antlaşma dönemine baktığımız zaman tamamen farklı bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Paulus burada neyi söz konusu ediyor? Bunu burada anlamak lazım. Paulus burada yürekte var olan, yürekte oluşan peçeden ve İsa Mesih'e döndüğümüzde bu peçenin kaldırılmasından söz ediyor. Yani bizler günahlı bir hayat içerisindeyken yürek bir peçeyle örtülü. Ama biz iman ettikten sonra İsa Mesih ne yapıyor? O peçeyi bizden alıp götürüyor. Dolayısıyla onun o peçeyi almış olmasının sonucu Rab ile yüz yüze görüşebiliyoruz. Onunla yüz yüze bir paydaşlık içerisine girebiliyoruz. Şimdi günümüzde de yaşam içerisinde birçok olaylar yaşıyoruz. Yaşadıklarımız sonucunda günaha düşüyoruz. Günahla lekeleniyoruz. Günahın sonucu kirleniyoruz sevgili kardeşler. Şimdi yani bir şekilde şunu söylemek mümkün. Gözümüzün önüne bir peçe, bir örtü örtülüyor. Günahtan dolayı. Ama biz Rabbin önüne gelip günahımızı açıkça söylediğimiz zaman ne oluyor? Tövbe ettiğimizde peçe ortadan kalkıyor. Tekrar Tanrı'yla ilişkiyi kurma imkanı bulmuş oluyoruz. Eğer biz günahımızla yaşamayı sürdürürsek o peçe gözümüzden kalkmamış olacak ve Tanrı'yla olan ilişkimiz dolayısıyla bozulmuş olacak. Onun için Rabbin önüne her gün tövbe ederek gelmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Bizler Tanrı'yı fiziksel anlamda yüz yüze görmedik ama biz nasıl görüyoruz Tanrı'yı değerli kardeşler? Tanrı'nın sözü aracılığıyla. Tanrı'nın sözü bir şekilde Tanrı'yı bize ne yapıyor? Bir ayna gibi yansıtıyor. Bunun için evet diyebilir miyiz? Tanrı'nın sözünü okurken Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın görkemini, Tanrı'nın eşsizliğini, onun ayrıcalığını bize yansıtmıyor mu Tanrı sözü? Çok açık bir şekilde yansıtıyor. Biz belki Tanrı'yı görmedik ama sözü aracılığıyla Tanrı'yı aslında görüyoruz. Sözünü okudukça Rab'be yaklaşmış oluyoruz. Ama sözden uzaklaştığımızda Rab'den de aynı şekilde uzaklaşmış oluyoruz. Evet, diri söz Tanrı'yı bize eksiksiz bir şekilde yansıtmaktadır. Ama kişi söz ile değil, kendisiyle meşgul olmaya başladığında ne oluyor? Bir yenilgi söz konusu oluyor. Eğer biz kendimizle meşgul olmaya başladığımızda başka başka şeylere odaklandığımızda, başka başka şeylerle yoğunlaştığımızda ne oluyor? Büyük büyük düş kırıklıkları yaşayabiliyoruz sevgili kardeşler. Ama Rabbin yüceliğiyle meşgul olduğumuz zaman o ona daha çok benzer olmak söz konusu oluyor. Eğer sen Rab'be aitsen, eğer sen sevgili kardeşim İsa Mesih'e aitsen, onun kanı ile eğer satın alınmışsan, onu daha fazla görmeye, onun yüzünü daha fazla aramaya, onun yüzüne daha fazla bakmaya gereksinimin vardır. Eğer Rabbin çocuğuysan. Arıyor musun onun yüzünü? Onun yüzüne bakıyor musun? Yaşam içerisinde. Onun yüzüne bakmaya çalışıyor musun sevgili kardeşler? Bence hayatımızın her alanında bu özeni göstermek zorundayız. Herhangi bir konuda karar vermeden, herhangi bir konuda adım atmadan önce Rabbimizi devreye sokmak zorundayız. Öyle ki sonuç Rabbe yücelik getirsin. Ama bizler çoğu zaman maalesef üzülerek söylüyorum. Önce kendi kafamıza göre adımlar atıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra da Rabbin bereketini istiyoruz sevgili kardeşler. Ama önce adım atmadan önce, karar vermeden önce Rabbin iradesini aramalıyız. Türkçemizde çok güzel bir ifade var, atasözü. Üzüm, üzüme bakarak kararır. Üzüm ne zaman kararıyor biliyor musunuz? Yani o üzüm taneleri niye kararıyor? Birbirlerine çok yakın oldukları için. Üzüm tanelerinin birbirine yakın olmasından dolayı o kararma çok çabuk bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ben eğer Rabbe yakın yürürsem, Rabbe birlikte yakın hareket edersem, o zaman Rabbe benzer olmam çok daha kesin. Hani Rabbe benzer bir duruma dönüşmem, o içteki değişim, biliyorsunuz değişim bitmedi. Biz iman ettik, karar verdik, Rab bizim yüreğimizi değiştirdi. Ama değişim bir süreçtir. Yani yaşam içerisinde, yaşam biçimimizle yakın yürüdükçe, söze sarıldıkça, sözden aldıkça ne oluyoruz? Yürek değişime uğruyor. Gün ve gün. Ve ne yapıyoruz? Ona benzer oluyoruz. Yani ben 28 yıl öncesine baktığım zaman, şimdiki döneme baktığım zaman ben övünerek söylüyorum. Bir gurur olaraktan değil ama bir övünerek söylüyorum. O döneme baktığım zaman, şimdiye baktığım zaman bakıyorum ki sanki Tanrı'ya daha çok yakınım. Sanki onun o güzelliğini daha fazla yansıtıyorum. Biz gerilere baktığımız zaman bir 30 yıl öncesine, değerli kardeşler, bugüne baktığımızda bizler bunu görelim. Yani bir değişimi görelim. Bu değişim ancak ve ancak Rabbe bakmakla mümkün. Onun sözüne sımsıkı sarılmakla mümkün. 3. ayette şöyle okumuştuk. Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, görkeme ve yüceliğine bürün. Biliyorsunuz ki bizim Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih yaşamını birçokları uğruna feda etti. Kul özünü aldı ve kendisini ne yaptı? Soyutladı. Kendisini alçalttı. Ama burada onun o Romalıların o acımasız çapraz ağacına gerilmiş kurtarıcı İsa Mesih olarak değil, ne olaraktan görüyoruz? Tam tersine yengi kazanmış, zafer kazanmış, yiğit bir savaşçı olarak sevgili kardeşler. Onun yiğit bir savaşçı olarak gelişi burada, tekrar gelişi burada açıkça vurgulanıyor. Kurtarıcı değil artık. Çünkü ilk gelişiyle bunu gerçekleştirdi. Ama bir kral olarak, hem de kralların kralı ünvanıyla geliyor. Ama ne yazıktır ki sevgili kardeşler, Yahudiler hala bir Mesih bekliyorlar biliyor musunuz? Hala daha o ilk birinci gelişin gerçekleşmediğine inanıyorlar ve hala bir Mesih bekliyorlar. Ve bekledikleri Mesih'in de kılıçla geleceğini savunuyorlar. Değerli kardeşler, İsa Mesih hatırlıyor musunuz? Hani o kendisini tutuklamaya gelen büyük bir şeyde, kutsal kitapta anladığımız kadarıyla baş kahinin kölelerinden biriydi yanılmıyorsam. Ne yaptı? Petrus öfkelendi. Çünkü İsa'yı tutuklamaya gelmişlerdi. Kılıcını çıkarttı Petrus ve kölenin kulağını kesti. Ve İsa ne yaptı? Elini kulağına koydu ve çok güzel bir söz söyledi sevgili kardeşler. Orada Matta da diyor ki, koy kılıcını kınına, çünkü kılıç tutan herkes kılıç ile yok olacaktır. 26. bölümde, Matta 26. bölüm 52. ayette. Neden sevgili kardeşler? İsa bunu neden söyledi? Kılıcını yerine koy, kılıç tutan herkes kılıç ile yok olacaktır. Biliyor musunuz sevgili kardeşler? Bir kardeş yıllar önce bana anlatıyordu. Ben ona sormuştum. Ya seni İsa Mesih'e çeken neydi? Sen İsa Mesih'te ne buldun? Neden sen İsa Mesih ile yürümeye karar verdin? Niye iman ettin? Adam dedi ki, şunun hayatına baktım, kılıç var. Şunun hayatına baktım, kılıç var. Bunun hayatına baktım, kılıç var. Alayında kılıç var diyor. Ama İsa Mesih, ama İsa Mesih tersine kılıcı kınına koymasını söyleyen tek kişidir dedi. İşte o beni çok etkiledi. Onun bu sevgisi, bu insanlara bakış açısı beni çok etkiledi demiştim. Evet, neden İsa bunu söyledi? Kılıcını kınına koy diye. Ne diyebiliriz? Neden bunu söyledi İsa? Tabii buyur. Ya kılıçla gelen kılıçla gidecek.
İyilik yap, karşında iyilik. Ya. Kötülük yaparsan kötülükle de gidersin, ölürsün yani.
Evet.
Bir şey yaramaz yani. Şeyle, hırçınla, savaşla hiçbir şey yaramaz. Yani
çok güzel.
Barış,
çok güzel. Çok güzel. Evet, buyur.
Çünkü kutsal söz bunu söylemiyor. Kutsal sözün doğrultusunda olması gerekir. Yoksa kutsal söz çok ters düşecek o zaman.
Evet.
İsa evet deseydi.
Evet. Şimdi biz şunu kabul ediyor muyuz? İçinde yaşadığımız bu yer yuvarlağında bir savaş içerisindeyiz. Yani oyun alanında değil, bir savaş alanında, ruhsal anlamda savaşıyoruz. Bunu diyebilir miyiz? Ruhsal bir savaş içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün mü? Şimdi o zaman size şunu soracağım. Normal savaş neyle kazanılıyor? Topla tüfekle kazanılıyor. Yengiyi getiren nedir? Toptur, tüfektir. Ama ruhsal savaşı topla, tüfekle kazanmamız mümkün değil. Tamam mı? Evet. Bizim savaşımız ruhsal savaş olduğu için bu zaferi elde etmenin tek bir yolu var. Ne top, ne tüfek. Rabbin sözü ve dua. İşte değerli kardeşler, biz bunu en güzel nerede görüyoruz? Yine Petrus'un hayatında görüyoruz. Hatırlayın, bu kulağı, kölenin kulağını uçuran kimdir? Petrus'tur. Petrus kan akıttı. Akıttığı kan kurtuluş getirdi mi? İnsanın tövbe etmesini sağladı mı? Hayır. Ama Petrus, aynı Petrus, Habercilerin İşleri 2. bölümde dehşetli bir vaaz etti ve insanlar orada okuyoruz, sanki yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu diyor. Demek ki söz, Tanrı'nın sözü yüreklere girdi ve 3000 kişiyi dize getirdi. Hamdolsun. Bu çok harika bir olay. Demek ki bu çok net bir şekilde bize açıklanıyor. Kılıç zafer getirmiyor. Top tüfek zafer getirmiyor. Barıştan söz ettim, doğrudur. Ama barışı nasıl elde edeceğiz? Tanrı'nın, evet, iman ve Tanrı'nın sözü aracılığıyla. Dua ve Tanrı'nın sözü bizim tek silahımız sevgili kardeşler. Bu silahı doğru kullanıyor muyuz? Kullanalım. Rabbin sözünü ne kadar iyi okursak o silahı o oranda güzel kullanırız sevgili kardeşler. Onun için her zaman ben söylüyorum. Böyle Sami bunu çok iyi bilir. Böyle selamlarken gittiğimiz yerlerde sizlere diyorum ki Rabbin değişmeyen ama değiştiren sevgisiyle selamlıyorum. İşte Rabbin insanın yüreğini değiştiren Tanrı'nın sözüdür. Onun için sevgili kardeşler bunu her zaman söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Söz insan yüreğini değiştirir. Ama İkinci gelişi böyle mi olacak? Yani tatlı bir şekilde gariban, aynı bugün çok güzel Hasan abi ifade etti, yalın ayak, belki vardı belki yoktu, değil mi? Yoksullarla bir oldu, dilencilerle bir oldu, değil mi? Yoksullara elini uzattı, bir hatta eşek üzerinde geliş halime girdi, bir alçak gönüllünün simgesi olaraktan. İkinci gelişi bu şekilde mi olacak? Bakın açın ikinci mezmuru, çok güzel söylüyor. İsa Mesih'in ikinci gelişi, ikinci mezmurda çok güzel açıklanıyor bize. Bakın 9. ayete ne diyor? Biriniz okusun lütfen. 2:9'da ne diyor?
Demir çomakla kıracaksın onları, gömlek gibi parçalayacaksın.
Bak ne diyor, bakın, bakın. Ne kadar dehşetli ifadeler. Demir asayla kıracaksın, sopayla kıracaksın onları ve toprak kap gibi diyor parçalayacaksın. Bu ne demektir sevgili kardeşler? Demek ki değerli kardeşler, egemenlik gücünü devreye sokmak için gelecek bu sefer. İkinci gelişi egemenlik gücünü devreye sokmak için. Yani artık kurbanlık bir kuzu değil, bir yargıç. Bir yargıç olarak. Yargıç nedir? Yargılar değil mi? Artık İsa Mesih ikinci gelişinde yargı kürsüsünü kuracak, bir yargıç olarak insanları ne yapacak? Yargılayacaktır. Demir çomakla düşmanlarını kıracak, onları çömlek gibi paramparça edecek. Yani bir şekilde kral olarak hizmete başlamadan önce ne yapacak? İman etmeyenleri yargılayacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Ama bugün nasıl bir dönem içerisinde yaşıyoruz? İnayet döneminde yaşıyoruz değil mi? Tanrı bugün hala inayet döneminde yaşadığımız için, kayra döneminde yaşıyor olduğumuz için hala Tanrı'da kurtuluş bulmak mümkün. İnayetini uzatıyor Tanrı sevgi dolu eliyle. Ama bugün insanlar maalesef o lütuf, o inayet, o kayra elini maalesef görmezlikten geliyorlar. Petrus ikinci mektubunda bakın bunu çok güzel dile getiriyor. Neden Tanrı? Tanrı neden? Neden o inayet elini, o kayra elini uzatıyor? Ben çok sevdiğim bir ayettir. Bunu burada çok sık kullanmışımdır. 2. Petrus 3. bölüm. 9. ayette bakın ne diyor. Bazıların sandığı gibi, gecikmiş saydığı gibi Rab vaadinde gecikmez. Hamdolsun. Sözüne sadık. Ama size karşı sabrediyor. Neden? Çünkü diyor ki kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. İşte onun için inayet eli hala uzanıyor Tanrı'nın. Yani senin annenin babanın da kurtuluşunu istiyor. Benim annemin babamın da kurtuluşunu istiyor. Senin de kurtuluşunu istiyor. Onun için hala elini uzatıyor Hasan abi. İnayet elini uzatıyorsan. Bir ayet geldi aklıma. Sanırım Hezekiel 33'te çok güzel bir ayet var. 33. bölümde diyor ki Tanrı orada, ben kötü kişinin ölümünden zevk almam. Bak çok güzel bir ifade var. Ben kötü kişinin, yani Tanrı benim ölümümden zevk alan bir Tanrı değil. Senin o cehennem ateşinde yanıp yok olup gitmekten yana olan bir Tanrı değil. Diyor ki ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından zevk alırım. Ne kadar güzel bir şey. Demek ki Tanrı canın yaşamasından yana. Yaşamasından yana. Tanrı senin yaşamını istiyor sevgili kardeşler. Günah içerisinde yok olup gitmeni istemiyor sevgili kardeşler. Onun için en kötü günahkar için bile bugün umut vardır. Ama tek umut günahtan dönmek ve günahlı yaşamı terk etmektir. Niye günah içerisinde yok olup gidesin ki değerli kardeşim? Petrus da aynısını yaptı. 3 kez İsa'yı inkar etti. Ama sonra okuyoruz kutsal kitapta. Gitti köşeye, acı acı ağladı. Değerli kardeşler, bakın ben şuna yürekten inanıyorum. Bir kişi günah içerisinde düşerse, eğer günah içerisindeyse, eğer o kişi Rabbin çocuğuysa, eminim ki günahından dolayı yüreğinde o acılık oluşacaktır. O acılık bizi Rabbin önüne getirecektir. Eğer biz o acılığı hissetmezsek, o zaman üzülerek söylüyorum, nasırlaştık o zaman. Artık nasırlaştık, duyarsızlaştık. Artık bizim vicdanımız dağlanmış bir şekilde Timoteos mektubunda söylediği gibi. Değerli kardeşler, gerçekten size yalvarırım. Hepimiz günaha düşüyoruz. Ama lütfen günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi yaşamınızı sürdürmeyin. Rabbin önüne gelin, günahınızı açıkça söyleyin ve o Petrus gibi Tanrı'nın o sıcak kucağında kendinizi hissedin. Tanrı kolları açık. Tövbe eden her cana kolları açık. Yeter ki sen canı gönülden ona yaklaş ve yüreğinden gelen sözlerle yanlışlığını, suçunu, günahını açıkça bildir sevgili kardeşler. Eğer bunu yapmazsak değerli kardeşler, o zaman kendisine itaat edilmesi gereken Tanrı'ya karşı çıkmış oluyoruz. Bu kadar açık, bu kadar net. Tanrı'ya karşı durmak da günahtır değerli kardeşim. Bunu ifade etmek istiyorum. Evet, dördüncü ayet hızlı bir şekilde ne diyor? At sırtında görkemle, zaferle ilerle, gerçek alçak gönüllülük ve adalet uğruna sağ elin korkunç işler göstersin. İşte bir peygamberlik sözü daha aslında. İsa Mesih ile ilgili bir peygamberlik daha. Şimdi az önce ifade etmiştim. İsa Mesih Yeruşalim'e ne ile girdi? Ne ile girmişti? Eşek ile. Bir sıpa üzerinde çok basit köylü, bir köylüye ait bir sıpa üzerinde girmişti. Ama ne ilginçse bu okuduğumuz dördüncü ayette sıpa var mı? Burada ne var? At var. Attan söz ediliyor. Burada at neyi simgeliyor sevgili kardeşler? At işte at. At. Bak eşekle savaşa gidilmez. At. Atla savaşa gidiliyor. Görke, evet. Görkemin, gücün, şahlanış. Onun bir ifadesi sevgili kardeşler. Demek ki açık bir şekilde korkunç işler göstererek zaferle, yengiyle ne yapacak? At üzerinde gelecek. Bunu bu şekilde buradan anlamamız gerekiyor. Demek ki onun durduğu yerde üç temel taş var. Bu dördüncü ayete bakın. Rabbimizin durduğu noktada üç tane taşıyan ana sütun var. Üç ana sütun ya da üç temel taş. Nedir onlar bu dördüncü ayete göre? Bakınız bakalım, sizler söyleyin lütfen. 45. mezmura bak. Hava bakalım söyleyebilecek misin? 45. mezmurun 4. ayetine bak. Orada 3 temel taştan söz ediliyor. 3 diyelim ana sütundan söz ediliyor. Nedir onlar?
3 tanesi.
Nedir? Zafer.
Gerçek.
Adalet. Görkem. Gerçek, adalet doğrudur. Diğerleri değil. Gerçek ve adalet doğrudur. Diğeri değil ama.
Yargı.
Yargı başka? Korkunç işler göstersin.
Dördüncü ayette değil mi?
Ayette. Evet, söyle bakalım. Orada bulacaksınız onu. Çok güzel açık söyleniyor orada. Ne diyor? Dördüncü ayette at sırtında görkemle, zaferle ilerle, gerçek ve adalet uğruna sağ elin korkunç işler göstersin. Evet, buradaki tercümede yok maalesef bu. Onun için bulamıyorsunuz. Bak, orada eski tercümede çok güzel var bu aslında. Alçak gönüllülükten söz ediyor. Alçak gönüllülük. Alçak gönüllülük. Almancasında var mı Kristina? Alçak gönüllülük var mı orada? Almancasına bir bakar mısın? Dördüncü ayette. Alçak gönüllülük değil mi? Tabii. Sanfumut. Ya gene al. Ya bakın burada yok. Ben çünkü çalışırken eski kitabımda onu şey yapıyorum. Gerçek alçak gönüllülük ve adalet uğruna diyor. Sağ elin korkunç işler. Demek ki üç temel taş var. Ha diyor mu orada? Ha tamam. Bak onu görmedim. Teşekkür ederim. Evet. Evet bu tabii çok önemli. Çok önemli. Demek ki üç temel taş. Nedir onlar? Gerçek. İkincisi alçak gönüllülük. Üçüncüsü adalet. Değil mi? Bu kadar güzel. Demek ki günümüzde değerli kardeşler bu üç temel taş üzerine egemenliğini kuran bir hükümdar, bir imparator, bir yönetim söz konusu oldu mu hiç? Adalet, alçak gönüllülük ve gerçek. Bu üç temel taş üzerine imparatorluğunu kuran, egemenliğini kuran bir güç, bir ulus ya da bir kral, bir yönetici oldu mu? Değerli kardeşler, günümüzün başbakanı, günümüzün cumhurbaşkanı bu temeller üzerinde hiç iş yaptı mı? Kesinlikle hayır diyebiliriz. Bugün ben, şimdi günümüzde de tabii seçimler de var bizim ülkemizde. Ama burada da bunu da devamlı görüyoruz seçim zamanında. Meydanlarda seçimi kazanmak için yaptıkları konuşmalara çok dikkat edin. Orada çok ilginç vaatlerde bulunuyorlar. Değil mi? Adaletten söz ediyorlar. İnsan haklarından söz ediliyor. Çok güzel, insanın aradığı, insanın hoşuna giden olgulardan söz ediliyor. Ama onların uygulamalarına baktığın zaman, yani uygulama şekline baktığın zaman uygulamalarında bunların hiçbirini göremiyoruz değerli kardeşler. Yani pratikte bu kesinlikle yok. Şimdi buradaki krala dikkat edelim. 45. mezmurdaki krala dikkat edelim. Rabbimize dikkat edelim. İnsanları kendi saflarına çekmek için, kendi saflarına çekmek için bir takım şeylerden mi, bir takım vaatlerde mi bulunuyor? Yani insanları kendi safına çekme mücadelesini mi gösteriyor burada? Kendi saflarına kazanmak için insanlar daha fazla ona gelsin diye bir takım vaatlerde bulunuyor mu bizim kralımız burada? Kesinlikle hayır sevgili kardeşler. Neden? Çünkü İsa Mesih kalkıp bir takım vaatlerde, gerçekle ilgili vaatlerde bulunmasına gerek yok. Çünkü gerçek kendisi. Yani onun sözü gerçek. Onun yapısı gerçek. Onun doğası gerçek. Onun duruşu gerçek. Anlatabiliyor muyum? Onun için kutsal sözde çok açık bir şekilde vurgulandı Yuhanna 14. bölümde. Yol, gerçek ve yaşam benim. Değerli kardeşler, o sadece gerçeği bizlere öğretmedi. Aynı zamanda da gerçeğin kendisi olduğunu açıkça ifade etti. İsa Mesih'e eğer sahipsen, eğer ben Mesih'e aitim diyorsan, ki ona sahipsin demektir, o zaman gerçek sende. O zaman şunu soralım. O gerçekler doğrultusunda yaşıyor musun? Yani gerçek izden, onun izinden yürüyor musun? Ona bakarak o doğrultuda hareket ediyor musun sevgili kardeşler? Bunu da kendimize sormamız gerekiyor değerli kardeşler. Ama bugün yalanlardan söz ettik değil mi? Hakikaten de çevremize baktığımız zaman, dünyamıza baktığımız zaman yalan almış başını gidiyor. Her taraf yalan, yalan, yalan, yalan. Kutsal kitapta Romalılara yazılan mektupta bu çok güzel ifade ediliyor 1.25'te. 1. bölümün 25. ayetinde. Diyor ki Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştirdiler. Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştirdiler. Yaradan'dan çok yaratığa taptılar, ona hizmet sundular. Burada çok büyük bir derinlik var değerli kardeşler. Bana bunu söyleyebiliriz. Bana bunu söyleyebilir misiniz? Aslında günümüzde de aynı şey mevcut. Bugün insanların ilahları yok mu? Birçok ilahları var. İlla da tapınakta bir put yapması gerekmiyor kendisine. Ama bugün yaşamına, insanların yaşamına baktığımız zaman her insanın yaşamında bir takım putlar egemen sevgili kardeşler. İnsanların ağzından Tanrı'nın ismi düşmez. Aşağı oturur Tanrı, Allah. Yukarı kalkar Allah. Yürürken Allah. Allah kelimesi bilmem ne oldu, Augustine'dan diyorlar değil mi? Yine Allah kelimesini boş yere ağzına alıyorlar. Şimdi Allah kelimesi ağızlarından düşmüyor sevgili kardeşler. Ve konuştuğun zaman da hiç toz kondurmazlar. Allah'a inandıklarını gönül rahatlığıyla söylerler. Ama yaşamlarına baktığın zaman fincan kapatıp fal bakarlar. Çok enteresan bir şey. Burçları ya da ne bileyim bir takım büyücülerin peşinden koşarlar. Bir takım kişilere büyü yapmak için onların öğütlerine kulak verirler. Ve bu kişiler de biliyor musunuz onların aracılığıyla zengin oluyor. Köşe dönüyorlar parasal yönden. Şimdi biz Türkçe'de çok argo bir kelime kullanıyoruz. Bu ne lahana, bu ne işkembe turşusu. Yani kel alake şeyler. Allah'a ait olduğunu söylüyorsun. Tanrı'da olduğunu söylüyorsun. Ama öbür taraftan yalanla iç içe, putlarla iç içe bir yaşam sürdürüyorsun. Değerli kardeşler, bakın kutsal söz değişik bölümlerden bunu aldım. Şöyle diyor. İyilikten fazla kötülüğü, doğruyu söylemekten çok yalanı seversin. Ondan sonra devam ediyor. Yalanlardan kıvanç duyarlar. Ağızlarıyla bereket dilerler. Ama içlerinden lanet ederler diyor. Ey insanlar, ne vakte kadar boş şeyi seveceksiniz ve yalanı arayacaksınız. Yalanın ardından koşacaksınız. Demek ki kutsal söz çok net bir şekilde yalanı paylamakta sevgili kardeşler. Ama Rab'be güvenen, Tanrı'ya güvenen Rabbin çocuğu Tanrı'nın gözbebeğidir. Onun gözbebeği. Ve ona seslendiğinde, Tanrı'nın çocuğu Tanrı'ya seslendiğinde Tanrı onu kesinlikle yanıtsız bırakmayacaktır. Ama olumlu, ama olumsuz bir yanıt vererek. Evet. Şimdi bakınız 5 ve 6. ayetlere. Okların sivridir. Kral düşmanlarının yüreğine saplanır ve halklar ayaklarının altına serilir. Ey Tanrı, tahtın sonsuza dek sürer. Krallığın asası adalet asasıdır. Şimdi bu asa neyi simgeliyor? Bu asanın bir simgesi var.
Kanunu.
Efendim?
Kanunu.
Başka ne diyebiliriz?
Çok kullanılır. Gücü.
Gücü. Evet. Yani bir yetki, değil mi? Yetki. Yani yerine getirme, icra etme, yani uygulama, yapma, yerine getirme yöntemidir sevgili kardeşler. Elindeki o asa bunu simgeliyor. Şimdi hemen hemen bütün ulusların yasalarına baktığınız zaman aslında bir açıdan Tanrı'nın adaletini bir şekilde yansıtıyor. Yani Tanrı'nın adaletine göre bir şekilde yasalar düzenlenmiş. Ama uygulamaya gelince, yani icraata gelince, yapmaya gelince, yani yasa kağıtta var, mevcut, hazırlanmış. Ama uygulamaya gelince, yerine getirmeye gelince gerçek ve adaletten çok uzak. Sevgili kardeşler. Onun için Matta 25. bölümde İsa ikinci gelişi hakkında konuşurken şöyle demişti. Matta 25'te 31 ve 32. ayetler. Bir kardeş okuyabilir mi? Matta 25 ayet 31 ve 32. Oku bakalım Bülent.
İnsanoğlu kendi görkemin içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak.
Ya bu kadar çok açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Bu görkemli ana kadar, yani Rabbimizin geliş anına kadar çirkinlikler, düzensizlikler, bozukluklar söz konusu olacak, devam edecek. Ama o geldiğinde adalet asası ile her şeye adalet ile hükmedecektir hamdolsun. Bu bizi teselli etsin sevgili kardeşler. Tahta oturan her şeyi yenileyecektir diyor vahiy bölümünde. Tahta oturan İsa Mesih, kralların kralı, her şeyi yepyeni yapacaktır. Bugün dünyamız çökmüş durumda olmuş olsa da sevgili kardeşler, topallıya topallıya yürüyor olsa da, yürürken nereye gideceğini bilmiyor olsa da, İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez girişiyle yeni bir düzen kurulacaktır. Yeni bir gök, yeni bir yeryüzü olacaktır. Sen diyor 7. ayet, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sen doğruluğu sever, bütün ayetlere bakmayacağım, rahat edebilirsiniz. Sen doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bu yüzden Tanrı senin Tanrın, arkadaşlarını diğer sevinç yağıyla seni diyor mesetti. Şimdi bu sevinç yağıyla mesedilmiş olan kimdir? Hemen diyebiliriz. Kimdir sevinç yağıyla mesedilen? İsa Mesih'tir. Şimdi Grekçe'de Christos diye bir söz geçiyor. Bu Christos sözcüğünün kökünde meshetme sözü vardır. Şimdi bu Mesih sözcüğü bir isim değildir. Bu Mesih sözcüğü bir ünvandır sevgili kardeşler. Yani biz burada Recep Avşar diye bir isimden söz etmiyoruz. Bir ünvandan söz ediyoruz. Yani meshetmek, bir kral göreve atandığında yağ ile meshediliyordu. Yani İsa Mesih dendiğinde göreve atanmış, meshedilmiş, atanmış kurtarıcı anlamındadır. İşte burada meshetme olayı söz edilirken İsa Mesih'i çok açık bir şekilde ifade etmektedir sevgili kardeşler. İsa Mesih bir kral olarak gelecek ve bin yıllık egemenliğini burada yeryüzünde kuracaktır. İbraniler yazarı da dediğim gibi bu mezmurdan alıntılar yaptı. Örneğin 1. bölüm İbraniler 1:8-9'da diyor ki, ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır. İbraniler 1:8-9. Ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır. Doğruluğu sevdiğin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç ağıyla meshederek arkadaşlarından, yani paydaşlarından üstün kıldı. Bak şimdi, Tanrı, yani oğul İsa Mesih, hem Tanrı hem insan olduğu için onun Tanrısıdır diye bir ifade kullanılıyor burada. Yani hem Tanrı hem insan olduğu için onun Tanrısıdır diye bir ifade kullanılıyor. Demek ki şunu diyebiliriz ki bu söz, bu ifade kutsal kitapta İsa Mesih'in tanrılığını kanıtlayan en önemli ayetlerden bir tanesi. İbraniler 1. bölümdeki bu 8 ve 9. ayetler. O Rabbimiz sadece günahları ortadan kaldıran kahin olarak kalmıyor. Aynı zamanda da hüküm süren bir kral. Demek ki o her şeyin üzerinde egemenlik sürecek. O her şeyi yönetecek ve bunun ispatı da, kanıtı da eldeki adalet asasıdır sevgili kardeşler. Tanrı bütün bu yetkiyi İsa'nın ellerine verdi. İsa'nın elinde. Egemenliği her yeri dolduracak. Ve onun egemenliği hiçbir zaman son bulmayacak değerli kardeşler. Ve aynı zamanda da onun egemenliği kusursuz olacak. Yani kutsal olacak. Neden? Çünkü kral doğruluğu seviyor ve o kral kötülükten tiksiniyor, nefret ediyor. İşte onun için onun egemenliği aynı zamanda kusursuz bir egemenlik olacaktır. Evet, 8. ayet. Giysilerinin tümü mür, öt ve tarçın kokuyor. fil dişiyle bezenmiş saraydan gelen saz sesleri seni eğlendiriyor. Değerli kardeşler, İsa Mesih yeryüzüne, günahlı olan dünyamıza geldi. Ne için? Bizi kurtarsın, bizi sevince boğsun diye. Sevincimiz tam olsun diye. Bu nedenden dolayı bizler her zaman aslında bütün zorluklar karşısında bile o sevincimizi yitirmememiz gerekiyor. Belki biliyorsunuz, Tanrı İsrail oğulları çölde yol alırken onlara öncülük yapan Yahuda oymağıydı. Yani Yakup'un 12 oğlu. Bu Yahuda'nın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yahuda'nın anlamı sevinç demek. Yahuda sevinci simgeliyor, temsil ediyor. Ama ilginç olan bu halk, İsrailoğulları çölde ilerlerken ne yaptılar? Hep yakındılar. Hep şikayet ettiler. Tanrı'ya övgü sunmaları gerekirken dövündüler, isyan ettiler. Bugün bu halk kimi oluşturuyor? Bugün bizleri oluşturuyor. Kral kızları senin saygın kadınların arasında, kraliçe Ofir altınları içinde senin sağında duruyor diyor. Bu ayetteki kraliçe kim? Kimdir kraliçe ya? Kraliçe. Gelin kimdir? Gelin kim? Gelin. Bu kadar basit. Kraliçe biziz. Dedik ya baştan, size tüyo verdim. Size bir ipucu verdim. Dedim ki bu mezmur kiliseyle ilgili bir mezmur. Kilise. Tabii kraliçe işte biz, bu gelin kraliçe bizleri temsil ediyor. Demek ki kilise Mesih'in gelini olduğuna göre, kilise Mesih'in gelini olduğuna göre ve Mesih de kral olduğuna göre, demek ki kilise kral ile birlikte hüküm sürecek ve Rabbimizin kraliçesi olacak. Amin. Rabbimizin kraliçesi olacak. Bizler onun kraliçesi olacağız sevgili kardeşler. Ama eski antlaşmada bu görünmüyor olsa da yeni antlaşmada bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Gerçi Adem'le Havan'ın birlikte olması kiliseyi de bir şekilde temsil ediyor. Ama ne olursa olsun Rab bizlerle birlikte hüküm sürecektir. İnsanlar gözünde kilise pek cazip değil. Eleştiriliyor kiliseler değil mi? Cazip görünmese de, çekici olmasa da Rabbimiz bütün o buruşuklukları düzeltecek ve lekeleri ortadan kaldıracaktır. Ve güzel bir gelin olarak. Ne diyor 11. ayette? Senin güzelliğin. Orada gelinin ne kadar güzel olduğunu betimliyor. 11. ayete bakın. Senin güzelliğin. Demek ki gelin buruşuksuz, lekesiz ve kusursuz olacak. Hamdolsun. Ve güzel bir gelin olarak kendini sunacak. Ve son ayet diyor ki, adını kuşaklar boyunca yaşatacağım. Böylece halklar sonsuza dek övecek seni. Hamdolsun. Onun krallığının sonu olmayacak. 1000 yıllık egemenlikle sınırlanmıyor, hamdolsun. Onun egemenliği sonsuza dek devam edecek. Ve insanların ona tapınmayacakları bir dönem asla olmayacak. Her an tapınacak. Çok harika bir mezmur sevgili kardeşler. Gerçekten bu mezmuru arada bir, ne kadar değerli olduğumuzu anımsamak açısından arada bir okumaya çalışalım değerli kardeşler. Gözlerimizi yukarıya kaldırıp Rabbimizin gelişini özlem ve heyecanla beklememize yardım eden bir mezmur. Onu özlemle bekliyor muyuz? Gözlerimizi kaldırıp onun gelişini büyük bir özlemle, ileriye bakarak, mezmur yazarı gibi, ileriye bakarak onu özlemle bekliyor muyuz sevgili kardeşler? Eğer onu büyük bir özlemle bekliyorsan, o zaman bir şey gerekiyor, kendini pak tutmak. Kendini pak tutmaya, günahtan uzak bir hayat yaşamaya özen göstermen gerekiyor. Açın bir ayet, 1. Yuhanna 3. bölümde, Üçüncü ayet. Ne diyor 1. Yuhanna 3:3'te? Okarsan abi onu sen. 1. Yuhanna 3:3. Birinci Yuhanna 3:3. Bakın ne diyor? Orada çok açık bir ifade var. Ha, üç okuyacaksın sadece.
Nesilde bu umudu sahip olan nesil pak olduğu gibi kendini pak kılar.
Ha, çok güzel değil mi? Bak ne diyor? Mesih'te bu umuda sahip olan kimdir bu? Bizler. Rabbin çocuğuysak eğer, Tanrı'ya ait isek eğer, ne diyor? Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar değerli kardeşler. Bir Mesih bağlısı, onunla yürümeye karar vermiş Rabbin çocuğu, İsa Mesih döndüğünde yapmak istemeyeceği bir şeyi bugün de yapmamaya özen gösterir. Bak çok önemli bir şey. Eğer biz İsa Mesih geldiğinde, diyelim ki biz onu karşılayacağız, biz onu göreceğiz. Biz o geldiğinde yapmak istemediğimiz, uzak durmaya çalıştığımız bir şeyi aslında bugünkü yaşam içerisinde yapmamaya özen göstermemiz lazım. Yapmamaya çalışıyor muyuz? Yine başka bir soru. Burada bunu soralım kendimize. Biz de kendimizi pak tutmaya özen gösterelim. Bu özeni hangi oranda gösteriyoruz bilmiyoruz ama sizleri belki ayağa kalkaraktan çok sevdiğim bir ayeti birlikte okuyaraktan bir kardeş vahiy biri açsın. Örneğin Sami tabii bitiyor. Bu son zaten. Bu son. Dedim ya bugün uzun. Bugün sohbet havası içerisindeyiz. Biz bizeyiz. Bitti bu son ayettir. Birinci vahiy birinci bölümü açalım. Tamam mı? Vahiy birinci bölümü açalım. Sami onu okusun. Tamam mı? Birinci bölümün 7. ayeti. Ondan sonra Enver sen de 22. bölümü aç. Vahiy 22. bölümü. 20. ayet. Enver 22-20. Bülent sen de 22. bölümün, vahiy 22. bölümün en son kitaptı. Sayfayı söyle istersen Enver. 22. bölüm. 22. bölümün 20. ayet o da. Devamı zaten. 20. Tamam ama orada bir kısım. Ben şimdi onu susturacağım zaten. Ondan sonrasında sen devam edeceksin. Aynı ayettir. Ayağa kalkalım. Değişiklik olsun. Birinci bölümün 7. ayeti ne diyor? Sami ne diyor?
İşte bulutlar da geliyor. Her göz onu görecek.
Tamam. Bu kadar kal. İşte bulutlar geliyor. Bulutlarla geliyor. Onu her göz görecek. Enver sen okur musun?
Bunlara tanıklık eden. Evet. Tez geliyorum. Diyor.
Evet. Tamam bu kadar. Burada. Evet tez geliyorum. Ne diyor? Evet tez geliyorum. Sami okudu. İşte bulutlarla geliyor. Enver onayladı. Evet tez geliyorum. Ve devamını oku.
Amin. Gel ya Rabbim.
Amin. Tamam. Çok güzel. Şimdi bakın. İşte bulutlarla geliyor. Evet tez geliyorum. Amin. Gel ya Rab İsa. Şimdi bizlerin yanıtı da bu olmalı. Diyebilir miyiz? Evet. Amin. Gel ya Rab İsa. Ha? Diyelim o zaman bunu. Amin. Evet. Amin. Gel ya Rab İsa.
Amin. Gel ya Rab İsa.
Gel. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Belki Sami bir kısa bir duayla kapat istersen.